Ayrım 10.
Ama anneme bunu yapamazsın Angela diyor. Yaparım. Hem de daha beterini yaparım. Şu saçmalıkları bırak ve yatağa gir. Yatağa gir, yatağa gir. Ne gereksiz iş. Eğer yatağa girersem tekrar kalkmayacak mıyım sanki? Ben insana zehir saçan bu pis nehrin olduğu bir yerde yatıp uyuyamam zaten. Ama yatağa giriyor. Duvara yumruklaya yumruklaya acılı şarkılar söylüyor ve sonunda uyuyakalıyor. Sabahları şafakla birlikte kalkıyor çünkü gün ağardıktan sonra uyumak olmaz. Sonra bizi kaldırıyor. Meliçe ile artık onun bizi geceleri uykumuzdan uyandırmasından bıkmışız. Bir de sabahın köründe bizi uyandırınca yataktan çıkmamak için hasta olduğumuzu söyleyerek onu kandırmaya çalışıyoruz. Ama o üzerimizdeki örtüleri çekerek bizi ayağa dikiyor. Aralık ayı, buz gibi soğuk. Ağzımızdan çıkan dumanları görebiliyoruz. Yatak odasının kapısında duran kovaya çişimizi yapıp ısınmak için hemen alt kata koşuyoruz. Kapının yanında musluğun altındaki leğende yüzümüzü gözümüze yıkıyoruz. Musluğun borusu duvara çakılı bir çiviye sicimle dolanarak bağlanmış. Su borusunun etrafındaki her şey soğuk ve ıslak. Yerler, duvarlar ve leğenin üstünde durduğu sandalye. Akan su ise buz gibi. Parmaklarımız adeta hissizleşiyor. Babam bunun çok faydalı olduğunu söylüyor. Erkek gibi yetişmemizi sağlarmış. Kendisi buz gibi suyun yüzüne, boynuna ve göğsüne çarparak bize korkulacak bir şey olmadığını söylüyor. Biz bir an önce içeri kaçıp ocağın karşısında ısınmaya bakıyoruz ama içeride fazla oyalanamayız. Çünkü çayımızı içip ekmeğimizi yedikten sonra okula gitmek zorundayız. Babam yemekten önce ve yemekten sonra şükran duamızı söyletip okulda uslu olmamızı tembih ediyor. Tanrı'nın gözü her an üstümüzde diyor. En ufak bir hata gördü mü bizi cehenneme yollar. Orada soğuktan şikayet edemezsiniz. Sonra gülüyor. Noel'den 2 hafta önce Meliç ile yağmurlu bir havada okuldan eve geldiğimizde mutfağı bomboş buluyoruz. Yani masa ve sandalyelerle sandık gitmiş, ateş de sönmüş. Ama babanın resmi duruyor. Bu da henüz evden taşınmadığımızı gösteriyor. Babam asla babanın resmini almadan taşınmaz. Yerde su birikintileri oluşmuş, duvarlar ıslak ıslak parlıyor. Yukarıdan sesler geliyor ve hemen yukarı koşuyoruz. Annem ve babam oradalar. Aşağıdaki eşyalar da yukarı taşınmış. Ocak yanıyor ve oda sıcacık. Annem yatakta oturmuş, babam ocağın karşısında sigarasını tüttürerek İliş Preş gazetesini okuyor. Annem alt katı sel bastığını anlatıyor. Sokaktan gelen sular kapının altından içeri doldu. Hemen bezler sıkıştırdık ama para etmedi. Sırılsıklam olduğumuz gibi içeri bir de yağmur girdi. Ayrıca herkesin tuvalete boşalttığı kovalardan mutfağa berbat bir koku yayılmıştı. Kısacası yağmurlar dinene kadar üst katta yaşamamızın daha uygun olacağını söylüyor. Kışı burada sıcacık geçireceğiz. Baharda aşağıdaki rutubet korur, eşyaları yine taşırız. Babam da sanki sıcak bir ülkeye tatile gitmiş gibi düşünün diyor. Mesela İtalya'ya ve ondan sonra üst kata İtalya demeye başlıyoruz. Meliçi babanın aşağıda soğukta ve rutubette kaldığını söylüyor. Onu yukarı getiremez miyiz? Hayır, hayır diyor annem. Aşağıda kalsın. Gece yattığım yerden onu seyredemem doğrusu. Brooklyn'den Belfast'e, oradan Dublin'e ve Limerick'e kadar taşıdığımız yeter. Artık biraz huzur istiyorum. Annem Meliç ile beni de alarak St. Vincent de Paul Derneği'ne götürüyor. Kuyruktan Noel için yiyecek bir şey almak üzere bekliyoruz. Bir kaz ya da jambon, domuz pastırması. Görevli Limerick'te bu Noel herkesin çok zor durumda olduğunu söylüyor ve bize yine McGrath's'la kasaptan alışveriş edebilmemizi sağlayacak bir kağıt veriyor. Kasap, kazmaz yok diyor, domuz eti de yok. St. Vincent de Paul Derneği'nden gelen fişlere lüks yiyecekler veremeyiz. Bir Noel tatlısı, işkembe ya da kuzu başı ya da güzel güzel bir domuz başı alabilirsiniz bayan. Domuz başı çok iyidir, bol bol eti vardır, çocuklar bayılır. Şu yanağa bak, bir de üstüne hardal döktün mü nefis olur. Tabii Amerika'da biftek ve tavuk varken bunları kimse yemez. Adam sosis filan da alamayacağımızı söylüyor. Aklın varsa domuz başını alırsın diyor annemi. Limerick'in yoksul halkı bir domuz başı için birbirini yer. Bitmeden al, sonra pişman olursun. Annem Noel'de domuz başı yenmez diyor. Olur mu hiç? Kutsal insanlar bile çok aç kaldığında domuz başına nasıl saldırırdı kim bilir. Annem hayır diyor. Onlar domuz başı yemezdi. Onlar Yahudiydi. Allah Allah. Domuz başı domuz başıdır. Yenmez mi hiç? Yahudi de Yahudidir işte. Dinlerine aykırı düşer bu. Onları suçlayamayız. Bayan, sen Yahudiler ve domuz başı konusunda uzman filan mısın? Hayır değilim ama New York'ta Yahudi bir komşumuz vardı. Mrs. Debovitz. Ah, olmasaydı biz ne yapardık? Kasap bir domuzun başını gazete kağıdına sararken Meliçe şu köpeğe bak diye atılıyor. Annemle kasap gülmeye başlıyorlar. Sonra kasap anneme domuz başıyla birlikte birkaç tane sosiste sarıyor. Mutlu Noeller. Sosisleri Noel sabahı kahvaltıda yersiniz. Hadi hadi, param istiyorsunuz canım, alın şunu. Kaz da jambonun eksikliğini biraz olsun unutturur. Ama bunu yapmanız gerekmezdi. Elbette bayan, yapmam gerekseydi yapmazdım zaten. Annem sırtı ağrıdığı için domuz başını benim taşımamı söylüyor. Paketi göğsüme dayıyorum. Nemli ve kağıt yırtıldıkça domuzun başı paketten görünmeye başlıyor. Annem Noel'de domuz başı yemekten utanç duyuyorum diye söyleniyor. Okuldan çocuklarla karşılaşıyoruz. Birbirlerine beni gösterip gülüşüyorlar. Hey Frank McCourt'un domuz burnuna bakın. Siz Kuzey Amerika'da domuz kafası mı yiyordunuz? Biri diğerine seslenerek hey Kirsty diyor. Domuz kafası nasıl yenir sen biliyor musun? Hayır Paddy. Kulaklarından tutacaksın. Başlayacaksın yanaklarını ısırmaya. Ne Paddy? Sen McCourt'ların domuzun neresini yemediklerini biliyor musun? Hayır Kirsty. Bir tek gerisini yemiyorlar. Birkaç dakika sonra ilerledikten sonra gazete kağıdı tamamen ıslanıp yırtılıyor. Artık herkes domuzun kafasını görüyor. Hayvanın burnu göğsüme gömülmüş, çeneme doğru uzanıyor. Ona acıyorum. Zavallı ölmüş ve herkes onunla alay ediyor. Kız kardeşim ve ikiz kardeşlerim de ölmüştü ama onlara biri bir laf edecek olsa kafasına taşı yer. Babam yanımızda olsa diyorum, bize yardım ederdi. Annem iki adımda bir durup duvara yaslanıyor. Belini tutarak Berrek tepesine asla tırmanamayacağını söylüyor. Aslında babam da olsa bize pek faydası olmazdı ya. Hiçbir zaman öyle bir paket, torba filan taşımaz çünkü. Böyle bir şey taşımak insanın değerini düşürür. İkizleri taşımıştı gerçi. Babamın resmini de taşımıştı ama bunlar domuz başı gibi sıradan şeyleri taşımaktan farklıydı. Meliçe ile bana büyüyünce yakalıklarınızı ve kravatınızı her zaman takmalısınız diyor. Bir de kimse sizi paket maket taşırken görmemeli. O gün eve döndüğümüzde üst katta ocağın karşısında Irish Press gazetesini okuyor ve sigarasını terlendiriyor. Bu gazeteyi çok seviyor çünkü gazete De Valera'nın gazetesi ve babam De Valera'nın dünyanın en büyük adamı olduğunu düşünüyor. Kapıdan girer girmez bana ve kucağımdaki domuz başına bakıyor. Annem bu çocuğa Limerick sokaklarında böyle iğrenç bir şey taşıtmaya utanmıyor musun diye kızıyor. Annem paltosunu çıkarıp yatağa uzanırken gelecek yıl Noel'de yiyecek bulmak için kendi sokaklara çıkarsın diyor. Yorgunluktan geberiyorum. Şu tafraları bıraksa bana bir yudum çay ver. Çocuklar da açlıktan düşüp bayılmadan önce onlara biraz ekmek kızarttı. Noel sabahı babam erkenden kalkıp sosislerimizi hazırlamak için ateşi yakmış. Annem beni büyükanneme gönderiyor. Domuz başını pişirmek için bir tencere versin diyor. Büyükannem Noel'de domuz başı mı yiyeceksiniz diye bir çığlık atıyor. Aman Tanrım, Aziz İsa, Aziz Meryem, artık bu kadarı da olmaz. O baban olacak herif çıkıp biraz jambon filan bulamadı mı? Bari bir kaz bulsaydı. Ne biçim adam bu böyle? Annem domuz başını tencereye koyup üstünü örtene kadar suyla dolduruyor ve babam bizi kiliseye götürüyor. Kilisenin içi sıcacık, çiçek ve tütsü kokularıyla çok hoş. Babam bize yatağında yatan bebek İsa'yı gösteriyor. Tombul iri bir bebek. Meliçe gibi kıvırcık saçları var. Babam İsa'nın annesinin mavi elbiseli Meryem olduğunu söylüyor. Babası da Aziz Joseph. Sakallı yaşlı bir adam. Üzgünler diyor babam. Çünkü hepimiz cennete gidelim diye. İsa'nın büyüyünce öldürüleceğini biliyorlar. Bebek İsa'nın neden öldürüleceğini soruyorum. Böyle sorular sorulmaz diyor babam. Meliçe ısrar ediyor. Neden? Neden? Babam onu susturuyor. Eve geldiğimizde annemi berbat bir durumda buluyoruz. Ocaktaki kömür bitmiş ve tenceredeki su artık kaynamıyor. Dock Road'a gidip kamyonlardan dökülen kömürlerden bulabilir miyiz acaba diyor. Bugün kesinlikle buluruz. Kimseler Noel günü sokaklara kömür toplamaya çıkmaz. Babamı çağırmanın anlamı yok çünkü o asla bu kadar alçalamaz. Yere eğilip kömür toplayamaz. Toplasa bile torbalara taşımaz. Onun prensipleri vardır. Annem de sırtı ağrıdığı için çıkamıyor. Frank sen git, Meriç'i de al. Duck Road'a epeyce bir yol var ama aldırmıyoruz çünkü sosisleri mideye indirmişiz. Ayrıca yağmur da yok. Annemin yan komşumuz Mrs. Hannon'dan ödünç aldığı çuvalı henüz boşken taşımak da zor değil. Annem haklı çıkıyor. Sokaklarda kimseler yok. Fakir insanlar bile evlerinde domuz başlarını yiyorlar ya da kim bilir belki de kazıyorlar. Yollarda oraya buraya sıkışmış kömür parçaları ve tezek buluyoruz. Biraz da ateşi yakmak için kağıt ve karton. Çuvalı doldurana kadar dolaşacağız. O sırada paketin karşımıza çıkıveriyor. Noel için yıkanmış paklanmış. Örcünün öldüğü günkü gibi eli yüzü kapkara değil. Ne yapıyorsunuz burada diyor. Meriç'i de söylüyor tabii. Tanrım, Aziz İsa, Aziz Meryem, Noel günü yakacak kömürünüz yok ve domuz başını pişiremiyorsunuz. Ne korkunç. Bizi Saltsbar'a götürüyor. Aslında barların açık olmaması gerek ama Pakiting müdavimlerde. Bu tür müşterilerden İsa'nın doğum gününü bira içerek kutlamak isteyenler için bir arka kapı var. Pakiting birasını ısmarlıyor. Bize de limonata getirtiyor. Sonra adama biraz kömür bulabilir miyiz acaba diyor. Adam tam 27 yıldır bu barda barmenlik yapıyorum diyor. Kimsenin benden kömür istediği olmamıştı. Fakat barmenin Pakiting için yapmayacağı şey yok. Bizi merdiven altındaki kömürlüğe götürüyor ve taşıyabileceğiniz kadar alın diyor. Gerçek kömür. Dark Road'da bulduklarımıza hiç benzemiyor. Taşıyamasak da çuvala sürükleyerek götürüyoruz. Saltsbar'dan Berkeley ile dönmemiz epeyce uzun sürüyor. Çuvalda bir delik var çünkü. Ben çuvalı yerde sürükleyerek önden gidiyorum. Meriç'i arkadan dökülen kömürleri toplayıp çuvala tıkıyor. Derken yağmur başlıyor ama bir kere sığınıp bekleyemiyoruz. Çuval yerde simsiyah bir iz bırakıyor. Meriç'i yerden topladığı kömürleri çuvala dolduruyor ve kömürlü elleriyle yüzünü sildikçe yüzü kapkara oluyor. Zenci oldun diyorum. Sensin zenci diyor. Bir dükkanın önünden geçerken kadının biri Noel günü zencileri görmek istemiyorum diye bizi kovalıyor. Çuvalı sürüklemeye devam etmeliyiz yoksa Noel yemeğimizi yiyemeyeceğiz. Ateşin yanması zaten zaman alacak. Domuzun başı da pişene kadar ayrıca saatler geçecek. Bir de annemin yanına eşlik etsin diye koyduğu lahanalar ve patatesler pişecek. O'Connell meydanına kadar geliyoruz. İnsanlar ışıl ışıl evlerinde sofralarına oturmuşlar bile. Pencerelerden biri açılıyor ve çocuklar bizimle alay ediyor. Hey Afrikalı yerliler bakın. Nerede sizin mızraklarınız? Meriç'i onlara kömür fırlatmak istiyor ama ona kömürler eksilirse domuz başını pişiremeyeceğimizi söylüyorum. Asla Noel yemeğimizi yiyemeyiz ona göre. Evin alt katı göl olmuş ama bizim için bir şey fark etmiyor. Çünkü zaten iliklerimize kadar sırılsıklam olmuşuz. Suların içinde yürüyoruz. Babam inip çuvalı yukarı İtalya'ya çekiyor. Aferin çocuklar diyor. Bayağı kömür toplamışsınız. Duck Road'da yolları kömürle döşemişler anlaşılan. Annem bizi görünce önce gülüyor, sonra ağlamaya başlıyor. Gülüyor çünkü kapkara olmuşuz. Ağlıyor çünkü sırılsıklamız. Hemen üstünüzü çıkarın diyor. Elimizi yüzümüzü yıkıyor. Babama domuz başı kalsın diyor. Bir reçel kavanozu çay yap. Dışarıda yağmur devam ediyor. Alt katı sel basmış ama İtalya'da ateş yanıyor ve burası sıcacık kupkuru. Meriç ile ateşin karşısında uyuyakalıyoruz. Babam yemek hazır diye bizi uyandırıyor. Elbiselerimiz daha kurumamış. Meriç'i Amerika'dan getirdiğimiz sandığın üstünde annemin Amerika'dan getirdiği kırmızı paltosuna sarılmış oturuyor. Benim sırtımda da annemin babasının Avustralya'ya giderken bıraktığı eski bir palto var. Odaya nefis kokular yayılmış. Lahana, patates ve domuz başı. Ama babam domuz başını tencereden çıkarıp bir tabağa koyduğu anda Meriç'i zavallı domuz diye ağlamaya başlıyor. Ben onu yiyemem. Karnın aç yiyeceksin diyor anne. Bırak saçmalamayı. Babam bir dakika diyor ve domuzun iki yanağını kesip Meriç'i ile benim tabaklarımıza koyuyor. Üstüne haldar sürüyor. Domuzun başını da tabağıyla birlikte gözümüzün önünden kaldırıp masanın altına yere koyuyor. Meriç'i önündeki yemeği yemeye başlıyor çünkü bunun domuzun başı olduğunu düşünmüyor artık. Lahana yumuşacık olmuş. Masada bir sürü patates var. Annem patateslerimizi soyuyor. Tuzlu tuzlu ve tereyağlı patatesleri yiyoruz. Ama babam patatesleri kabuğuyla ağzına atıyor. Annem de iyi ki yediği yumurta değil diyor. Kabukları ağzına batacaktı. Babam İrlandalıların her gün milyonlarca patates kabuğunu ziyan ettiklerini söylüyor. Binlerce insanın veremden ölmesinin nedeni bu zaten. Ben yumurtayı da kabuğuyla yerim. Yumurtanın kabuğunda vitamin yok. Hem israf 8. günahtır. Annem babamı susturuyor. Hadi kes artık yemeğini ye. Babam patatesin birini kabuğuyla ısırıyor ve tekrar tabağına koyuyor. Domuzun yanağından bir parça eti ağzına atıyor. Bir yaprak da lahana yiyor. Tabağındakileri meriçiyle bana bırakıyor. Daha sonra çay yapıyor ve annemin hazırladığı reçelli ekmeklerimizi yiyoruz. Böylece kimse Noel gecesi tatlı yemediğimizi söyleyemez. Hava kararmış ve hala yağmur yağıyor. Ocaktaki kömürler kıpkırmızı olmuş. Annemle babam ocağın karşısında sigaralarını içiyorlar. İnsan elbiseleri ıslak olunca yatmaktan başka bir şey yapamıyor. Hem yatak sıcaktır ve babanız Çüçülya'nın nasıl Katolik olduğu hikayesini anlatırken uyur kalırsınız. Rüyanızda kilisede beşik içinde bir domuz görürsünüz. Domuz ağlıyordu çünkü o da İsa ve Çüçülya'n gibi büyüyünce ölecektir. Margaret'le ikizleri bize getiren melek tekrar gelip Michael adında bir erkek kardeş getiriyor. Babam bize Michael'ı İtalya'nın merdivenlerini çıkarken tam 7. basamakta bulduğunu anlatıyor. Bu yüzden yeni bir bebek isteyen 7. basamaktaki meleğe dikkat etmeli diyor. Meriçi insanın evinde merdiven yoksa nasıl bebeği olacağını sorunca babam o kadar çok soru sormak iyi değildir diyor. Başım belaya girer. Meriçi bela ne demek diye öğrenmek istiyor. Bela. Ah oğlum ah. Bütün bir dünya belanın ta kendisidir. Ve babam kasketini takıp Bedford Row Hastanesi'ne annemle Michael'ı görmeye gidiyor. Annem sırtı ağrıdığı için hastaneye kaldırılmış ama 7. basamakta buldukları bebeğe bakmak için onu da yanına almış. Bunu hiç anlayamıyorum çünkü meleklerin merdivene hasta bir bebek bırakamayacağından eminim. Annemle babama bunu sormanın bir anlamı yok çünkü sen de Meliçi gibi çok soru sormaya başladın diye kızıyorlar. Hadi git oyun oyna diyorlar. Büyüklerin çocukların soru sormasından hoşlanmadığını biliyorum ama onlar her türlü soruyu bize sorup duruyorlar. Okul nasıl? Uslu duruyor musun? Dualarını ezberledin mi? Biz kalkıp da onlara dualarını okuyup okumadıklarını sorsak kafamıza bir şey yeriz muhakkak. Babam annemle bebeği eve getirdi. Annemin birkaç gün yatakta yatması gerekiyordu. Sırtındaki ağrı daha geçmemişti. Bu bebeğin kız kardeşimiz Margaret'e çok benzediğini söylüyor. Sanki burnundan düşmüş. Bebeğin simsiyah kıvır kıvır saçları ve çok güzel mavi gözleri var. Hele kaşları. Annem böyle diyor. Bebeğin nasıl Margaret'in burnundan düştüğünü merak ediyorum. Ve merdivenlerin 7. basamağının hangisi olduğunu öğrenmek istiyorum. Sadece 9 basamak var ama acaba aşağıdan yukarı mı yoksa yukarıdan aşağı doğru mu saymak gerekiyor? Babam bu soruya pek kızmıyor. Melekler gökyüzünden geldiğine göre yukarıdan aşağı iner. Bizler gibi Ekim ayından Nisan ayına kadar göl gibi olan mutfaktan yani aşağıdan yukarı çıkmazlar. Ben de 7. basamağı yukarıdan aşağı doğru sayarak buluyorum. Bebek üşütmüş. Yüzünü ve başını öyle bir sarıp sarmalamışlar ki nefes alamıyor. Annem çok endişeli. Günlerden pazar ve fakirlerin gittiği dispanser kapalı. Doktora gidecek olsak hemşire halimizden hemen anlar ve dispansere gitmemiz gerektiğini söyler. Çocuk ölüyor deseniz bile oralı olmaz. Doktor çiftliğinde at biniyordur. Annem ağlıyor çünkü bebek nefes alamıyor. Bir parça gazete kağıdını kıvırıp burnunu açmaya çalışıyor ama kağıdı fazla derine itmekten korkuyor. Babam çocuğun ağzına burnuna bir şeyler sıkıştırmanın yararı olmayacağını söylüyor. Eğiliyor. Bebeği öpecek sanıyorum ama o ağzını bebeğin küçücük burnuna yerleştirip içindeki pislikleri emmeye başlıyor. Nefesini içine çekerek bebeğin burnundan çıkanları ateşe tükürüyor. Michael bir çığlık atarak nefes almaya başlıyor. Havanın ciğerlerine gittiğini görür gibi oluyorum. Bacaklarını havaya kaldırıp tekmeler atmaya başlıyor ve etrafa gülücükler saçıyor. Annem şaşkın şaşkın babama bakıyor. Eskiden tatil günleri at binmeye giden doktorlar yokken biz at trimde böyle yapardık diyor babam. Michael'ın doğumuyla sigortadan aldığımız maaşa 3-5 şilin daha ekliyorlar. Ama annem bunun da yeterli olmadığından yakınarak yine C.T. Vincent de Paul Derneği'ne gitmeye devam ediyor. Bir akşam kapı çalınıyor. Annem aşağı inip kapıya bakmamı söylüyor. C.T. Vincent de Paul Derneği'nden iki adam annemle babamı soruyorlar. Annemle babamın İtalya'da olduğunu söylüyorum. Ne? Yukarıdalar, orası kuru diyorum. Sonra kapının önündeki odanın ne işe yaradığını soruyorlar. Tuvalet diyorum. Peki neden tuvalet evin arkasında değil diye soruyorlar. İyi ki de arkada değil diyorum. Bu bütün sokağın tuvaleti. Herkes evimizin içinde mi geçip kovalarını dökecekti yani? Hepimiz mikroptan geberirdik. Adamlar bütün bu sokaktakiler için bir tek tuvalet olduğundan emin misin diye soruyorlar. Eminim. Tanrım. O sırada annem İtalya'dan aşağı sesleniyor. Kimmiş? İki adam. Ne adamı? C.T. Vincent de Paul Derneği'nden. Adamlar göl sularına dikkatle basarak aralarında bu bir rezalet diye konuşuyorlar. Üst kata çıkınca annemle babamdan özür dileyerek derneğin gerçekten ihtiyacı olan kişilere yardım sağlayabilmesi için bu tür araştırmalar yapması gerektiğini söylüyorlar. Annem onlara çay ikram etmek istiyor ama adamlar etrafa bakınıp hayır teşekkürler diyorlar. Neden yukarı katta oturduğumuzu soruyorlar. Tuvalet hakkında sorular soruyorlar. Sonra daha bir sürü soru soruyorlar. Çünkü büyük insanlar özellikle gömlek yakalıkları ve kravatları olan ve takım elbise giyenler istedikleri kadar soru sorabilirler. Defterlerine not alıyorlar. Bebek kaç yaşında diye soruyorlar. Babamın sigortadan ne kadar maaş aldığını soruyorlar. En son ne zaman bir işe girmiş olduğunu soruyorlar. Neden işsiz olduğunu ve aksanının neden böyle bozuk olduğunu soruyorlar. Babam önce tuvaletten mikrop kapabileceğimizi, yağmurlarda mutfağa sel bastığını ve yukarıda yaşamak zorunda kaldığımızı anlatıyor. Bu rutubetin tek sorumlusu Shannon Nehri'dir. Hepimizi tek tek öldürecek diyor. Meliçi, ama burası İtalya deyince adamlar gülüyorlar. Annem Meliçi ile bana çizme istiyor. Adamlar o zaman bağış evine başvurması gerektiğini söylüyorlar. Annem doğumdan sonra pek iyileşemediğini ve kuyruklarda bekleyecek halde olmadığını söylüyor. Adamlar herkese eşit davranmak zorundayız diyorlar. Eriş doğumda 300'leri olan bir kadına da aynı şekilde davranırız, kusura bakmayın. Teşekkür ederiz. Raporumuzu derneğe vereceğiz. Adamlar giderken Meliçi onlara meleğin Michael'ı bıraktığı basamağı göstermek istiyor. Ama babam şimdi olmaz diyor. Meliçi ağlamaya başlıyor ve adamlardan biri cebinden bir şeker çıkarıp ona veriyor. Ben de ağlayacak bir neden bulsam diye düşünüyorum. Adamlar da aşağı inip ayakları fazla ıslanmadan nerelere basabileceklerini gösteriyorum. Adamlar tanrım tanrım deyip duruyorlar. İtalya değil, Kalkutta'da yaşıyor bunlar. İtalya'da babam anneme böyle dilencilik yapmaması gerektiğini söylüyor. Ne demek dilencilik? Hiç mi gururun yok? Nasıl utanmadan çizme istiyorsun öyle? Pekala Bay Gurur. Sen nasıl bir çözüm düşünüyorsun? Çocuklar yalın ayak mı okula gitsin?